Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Gülay Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam yayınımıza başlayacağız sohbetimize az sonra ama hep yaptığımız gibi kitap armağanımız için, soruları için, yorumları için dinleyicilerimizin telefon numaralarımızı hatırlatalım. Bizi ilk arayan dinleyicimize kitap armağanımız oluyor. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış bir kitap armağanımız. Onu az sonra tanıtacağız sizlere. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Güray Hocam, bu hafta talihli dinleyicimize hangi kitabımızı armağan edeceğiz?
Bu hafta dinleyicimiz Harzemşahlar Tarihi isimli Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu hocamızın Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan 2000 yılındaki baskısını hediye ediyoruz.
Önemli bir
şöyle
kitap
ifade
hocam.
Edelim.
Evet.
İbrahim Kafesoğlu hocamız bu alanda Selçuklu tarihinde ve Selçuklu devamı olan Harzemşahlar Devleti tarihi açısından önemli bir akademisyen.
Bilim adamı, çok büyük bir akademisyen
evet,
hocam.
Evet. Şimdi bu kitabın içerisindeki bilgileri dinleyicimiz elde etmiş olacak. Özellikle de içerisinde akademik anlamda çok düzenli bir araştırma mahsulü. Planlı bir akademik kitap olduğunu söyleyebiliriz. Sonunda Harzemşahlar tarihinin çok kısa bir değerlendirmesi var. Ve bu değerlendirme kısmına baktığımız zaman şöyle ifade ediliyor. Harzemşahlar Devleti genel olarak değerlendirildiğinde Orta Asya Türk tarihi açısından önemli olduğu gibi genel Türk tarihi içerisinde de çok müstesna bir yere sahiptir. Özellikle Moğollarla olan mücadelede vazgeçilmez hayati bir değere sahiptir diye bir giriş yapmış Kafesoğlu Hoca.
Evet hocam.
Bu özetliyor yani Harzemşahlar Devleti tarihi hem Orta Asya Türk tarihi hem de Anadolu tarihi açısından çok önemli. Bugün de Harzemşahlar Devleti tarihi konusunu konuşacağız.
Birazdan başlayacağız evet. Hocamızla Harzemşahlar Devleti'ni ne zaman kuruldu, nerede kuruldu, nasıl yıkıldı Güray Hocamızdan dinleyeceğiz. Armağanımız da İbrahim Kafesoğlu'nun yine aynı konuya ilişkin kitabı. Telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Başlıyoruz sohbetimizle değerli dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Gülay Kırpık hocamızla. Hocam Harzemşahlar, telaffuzu biraz zor aslında, o yüzden sıklıkla Harzemşahlar diyoruz. Biraz yanlış bir ifade oluyor belki ama Harzemşahlar hangi tarihsel dönemde kuruldu, kuruluşu, coğrafyası, bir giriş yapalım Gülay hocam konuya.
Evet, Harzemşahlar Devleti Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı olarak ortaya çıkmış bir devlettir. Ancak Büyük Selçuklu Devleti varlığı sırasında da burayı valiler ile atadığı kişilerle yönetiyordu. Harezm bir şehir ismidir. Bugün Maveraün Nehir diye bildiğimiz Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında Aral Gölü'nün Ceyhun Nehri ile birleştiği yerde bu bölgeye yakın bir büyük şehirdir. Ortaçağ tarihi boyunca da bu isimle anılmıştır. Abbasilerden itibaren bu bölgeye atanan valilerin sıfatı Harizmşah olmuştur. Yani Harizm şehrinin padişahı ya da valisi için bu sıfatın kullanıldığını görüyoruz. Selçuklu devleti Sultan Alparslan'dan itibaren bu bölgeye komutanlar görevlendirdi. Özellikle Sultan Alparslan'ın Afganistan bölgesi valisi olan Bilge Tekin tarafından saraya, Selçuklu Sarayı'na getirilen ve Rey Sarayı'nda yetiştirilen önemli bir Memlük gulamı, Memlük askeri ya da sonraki isimleriyle Gulemani Saray sınıfından bir asker olan Anuş Tekin tarafından kurulmuştur. Anuş Tekin kendisi bu bölgenin valisi olarak atanmıştır. Ancak bölgeye çok sık gitmemiştir. Saraydan bölgeyi valilik göreviyle yönetmiştir. Kendisi saray görevlilerinden taşdar sıfatına sahip bir kimseydi. Anuş Tekin'in bir Türk askeri olduğunu anlıyoruz. Saraydaki görevi taşdarlık görevi veya taşdar adıyla bildiğimiz bir memurlar grubunun başında bulunuyor.
Ha hocam, bir memurlar grubu var. O grubun başındaki insana verilen sıfat taşdar.
Evet. Taşdar ne iş yapar? Onu tanımlayalım. Buyurun, buyurun o anlamda hocam. Da. Taşdar sarayda hükümdarın, Selçuklu Sultanı'nın çok güvendiği su işlerine bakan ve sarayda onun mesela ibrikçisi vardır, bir de taşdarı vardır. Bu taşdar temizlik işlerine de bakar sarayın. Çeşitli hizmetlilerinden birisidir ama özellikle hükümdarın su ihtiyaçları ve temizlik ihtiyaçlarında görevlendirdiği, her zaman da yanında taşıdığı bir görevlidir. Mesela su istediğinde saki de getirebilir ama bunların başında taşdar vardır. Bu kişi aynı zamanda sağlığı açısından, hükümdarın sağlığı açısından çok önemli bir kimsedir. Şöyle ifade edelim. Anuş Tekin kendi hayatında çok sık gitmedi ama Harizmşah sıfatına sahip oldu. Ondan sonra yerine geçen hükümdarlardan özellikle Kutbettin Muhammed zamanında devletin Harizmşah sıfatını resmen ayrı bir eyaletin valisi olarak kullandığını söyleyebiliriz. İşte kuruluşu burada Kutbettin Muhammed döneminden başlatabiliriz. O da 1097 yılına tekabül ediyor. 1097 yılı Selçuklu Devleti'nin kendi içerisinde de aslında eyaletleri bağımsız bıraktığı bir dönemdir. Özellikle Sultan Berkyaruk zamanında bir taraftan Anadolu tarafı doğudan batıya doğru baktığım zaman doğuda Harizmşahlar, batıda ise Anadolu Selçukluları bağımsız bir devlet olarak politikalarını yürütüyorlardı. 1097 yılında Haçlı seferlerine karşı mücadele eden Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan Selçuklu tahtında bulunuyor Anadolu cephesinde ve ayrı bir devletti. Oysa Büyük Selçuklu Devleti'nin başında sultan olarak Berkyaruk bulunuyordu. Doğu tarafta ise Kutbettin Muhammed'in başta bulunduğunu görüyoruz. 1128 yılına kadar Selçuklu Devleti'ne her ne kadar bir eyalet valisi olarak bağlı olsa da Kutbettin Muhammed aslında büyük oranda merkezden kopmuş ayrı bir devletin başında bulunuyor. Bir Anuş Tekin'den sonra kurulan Harizmşahlar Devleti'nden bahsedebiliriz. Kurucusunu ilk defa Harizmşah olarak atanan Anuş Tekin olarak değerlendirebiliriz. Ancak tam bir kuruluş tarihi 1097'de Kutbettin Muhammed'den itibaren başlatılmaktadır. Devletin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen sürede hükümdarlara şöyle bir göz attığımız zaman atsız Kutbettin Muhammed'den sonra 1127-1128 yıllarında tahta geçmiş. 1156 yılına kadar Sultan Sancar döneminde atsız Harizmşahlar Devleti'nin başında bulunmuştur. Sancar, Büyük Selçuklu Devleti'nin büyük bir sultanı ve son kudretli güçlü dönemini temsil eden bir imparator olduğu için böyle değerlendiriyoruz. Yüksek bir güce sahipti. Dolayısıyla Sultan Atsız, Harizmşah Sultanı Atsız da kendisine bir büyük sultan olarak tanıdı Sancar'ı. Yani Sultan Sancar'a bağlılığını arz etti ve 1156 yılına kadar, Sancar'ın vefatına kadar Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlılığını da arz etti. İlaçtan döneminde de böyle bir süreç olduğunu görüyoruz. Yani burada Harizmşahların yer yer Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlılığını gösterdiğini ifade etmek istiyoruz. Selçuklu'dan bağımsızlık, göreceli bir bağımsızlık. Yani tam bağlı değil ama tam bağımsız da değil. Burada yer yer Selçuklu Devleti'ne vergi veren, asker veren ve bazı açılardan da siyasetini gözeten bir büyük devlet olarak Büyük Selçuklu Devleti'ni tanıyor Harzemşah'la.
Hocam şeyde benzetebilir miyiz? Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Büyük Selçuklu Devleti ile tabi metbu ilişkisini burada da görebilir miyiz? Bunu ifade edebilir miyiz?
Benzerlikler olduğunu söyleyebiliriz. Tabi genel anlamda da Büyük Selçuklu Devleti'nin ademi merkeziyet diyebildiğimiz merkezin taşradaki eyaletleri serbest yönetim prensibiyle yönetmesi ilkesi, sorun olduğunda müdahale etmesi ilkesi benimseniyordu. İşte burada da Harzemşahlar Devleti'nin bu dönemde bağımsız bir devlet gibi davranma alışkanlığına sahip olduğunu, en sonunda da özellikle Alaaddin Tekiş ya da Tökiş zamanında tam anlamıyla bağımsız bir devlet haline dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle 1173 yılından itibaren Tökiş zamanı 1200 yılına kadar yaklaşık 27-30 yıl tam bağımsız bir Harizmşahlar devletini görmekteyiz. Ondan sonra tahta geçen Alaaddin Muhammed zamanında da yaklaşık 20 yıl boyunca Moğollara karşı savaşan Harizmşah sultanları devletin başında bulundular.
Evet, hocam dinleyicilerimizin mesajları var. Bir de ilk arayan dinleyicimiz bu hafta Hollanda'dan Nafiz Duman oldu. Nafiz Duman adlı dinleyicimize yollayacağız. Harizmşahlar devleti tarihi. Bir büyük bilim adamının, Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu'nun, hocamızın programın girişinde tanıttığı gibi Türk Tarih Kurumumuzun yayınlarından çıkmış çok güzel baskılı bir kitap. İyi okumalar diliyoruz hocam Nafiz Duman adlı dinleyicimize.
Evet, iyi okumalar olsun. Tarihli dinleyicimize selam söylüyoruz.
Ve hocam Almanya'dan Veli Bozdemir adlı dinleyicimiz bizden kitap kazanmıştı. Kitabı bugün adresine ulaşmış. İş yerinde zannediyorum ki evinden arayıp haber vermişler kendisine. Çok teşekkür ediyor ve iyi yayınlar diliyor bizlere. Sağ olsun dinleyicimiz, eksik olmasın.
Evet, sağ olsunlar. Dinleyicilerimize selam olsun. Tabii Harizmşah ve
Harizmşah... Hocam bir mesajımız daha var. Dinleyicilerimizden evet, yine gelmiş. Tabii. Almanya'dan Aydın Küpeli adlı dinleyicimiz de diyor ki, kaçırmadan dinliyorum bu programı diyor. Türk tarihinizin de programını kaçırmıyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz diyor program için. Hocam başka bir mesajımız daha var galiba ama onu da daha sonra duyuralım. Çünkü mesajlardan zaman kalmayacak neredeyse. Buyurun ben kestim, devam edelim hocam.
Evet, burada az önce de ifade ettiğimiz gibi Harizmşahlar Selçuklu münasebetleri yer yer gergin ilişkilerle de anılmaktadır. Özellikle Sultan Sancar zamanında atsızın bağımsız hareketler içerisinde bulunmasından Sancar'ın merkezi otoriteyi güçlendirme çabası nedeniyle üzerine sefer yapmak zorunda kaldığını ve onu mağlup ettiğini, ayrıca yerine de Süleyman bin Muhammed'i, Muhammedoğlu Süleyman isimli bir valiyi atadığını görüyoruz. Böylece atsızın yer yer Selçuklu ailesi ile savaşlar içerisine girdiğini de söyleyebiliriz. Ancak bu dönemde bir ikinci mesele var. Oğuzlar meselesi, yani Oğuz isyanı dolayısıyla Sancar'ın başı ağrıyınca bu durumda Harizmşahların daha bağımsız hareket etme gibi bir fırsatı yakaladığını söyleyebiliriz. Nitekim İl Arslan zamanında babası tarafından, yani atsız tarafından, Harizmşah atsız tarafından veliaht olarak tayin edilen Harizmşah'ın zamanında bağımsız politikaların sürdürüldüğünü görmekteyiz. Atsız Selçuklulardan ayrı bir devlet olduğunu her zaman ispatlamaya da çalıştı. Nitekim İl Arslan da bu politikayı sürdürmüş ve Harizmşah güçlü bir hükümdar olduğunu göstermek için her fırsatta kendi Mavaraünnehir bölgesinde, Horasan bölgesinde sultanlık ilanında bulunacak hareketlerde bulundular. Nedir bu? Selçuklu devlet sisteminin gereği olarak para bastırmak, hutbe okutturma, işte İl Arslan'ın isminin çeşitli illerde, şehirlerde hakimiyet sembolleriyle beraber anılması bir isyan hareketi olarak değerlendiriliyordu Selçuklu Sultanlığı tarafından. Ve nitekim Harizmşahların Karahitaylarla olan ilişkilerine baktığımız zaman bu sırada Selçukluları mağlup eden Karahitaylara karşı da mücadele içine girmek durumunda kaldığını görüyoruz. İl Arslan zamanında Karahıtayların gücü çok daha yüksek, Selçuklularda yenen bir güç durumuna geldiği için Karahıtaylar. Bu durumda İlhanistan zamanında bu defa Karahıtaylara vergi vermek zorunda kaldıklarını da görüyoruz. Ancak sonrasında Alaaddin Tökiş ya da Tekiş diye kaynaklarımızda daha çok Tökiş diye de geçmektedir. Ancak ifade olarak Tekiş ismi de uygun düşüyor. Böylece Tökiş'in iktidarı zamanında tam bir yükselme dönemi yaşadıklarını söyleyebiliriz. Nasıl bir genişleme ve yükselmeden bahsedebiliriz? Onu da hemen açıklayalım. Karahıtayları mağlup etmeleri bağımsızlıklarının göstergelerinden birisi olmuştur. Tökiş'in özellikle 1180 yılından itibaren bölgedeki sultanlığını ispatlayacak siyasi ve askeri başarılar içerisinde bulunması ve Selçuklu hanedanından tamamen ayrılması, Selçuklu devletinin ise Sancar'ın vefatıyla beraber dağılmış olması aile olarak, aynı zamanda Harzemşah ailesinin de Selçuklu ailesiyle akraba olması nedeniyle bağımsız bir Selçuklu devleti gibi Harzemşah hanedanının ortaya çıkmasıyla biz bağımsızlık yolunun da tamamlandığını görüyoruz. Yani devletin kuruluş ve yükseliş safhası tamamlanmıştır ve Tökiş zamanında bağımsız politikalar üretmeye başlamıştır. Doğu ve Batı politikalarında bu konuda pek çok olaydan bahsedebiliriz. Örneğin halifelikle olan ilişkiler, Irak Selçukluları ile olan ilişkileri ve Karahıtaylarla olan ilişkileri açısından sonraki yıllarda ise Cengiz Han zamanında Moğol hükümdarı Cengiz Han ile olan ilişkilerini ayrıca başlıklar halinde değerlendirmek mümkündür.
Hocam burada bir sorum olacak size. Oğuzların isyanı sonuçta artık Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkıma giden, hatta yıkan nedenlerden bir tanesi. Onunla beraber daha başka Orta Asya Türk coğrafyasında etkileri olmuş. Tarihçilerimizin de üzerinde durduğu bir konu. Çok enteresan, çok ilginç bir durum hocam. Oğuzların bir vergi meselesinden böyle bir isyan çıkartıp Büyük Selçuklu Devleti'ni dağılmaya götürmesi. Tabii ve başka, az önce söylediniz hocam, başka sonuçlara da sebep
tabii
olmuş.
Bu vergi meselesiyle ilgili hususu daha önce de bir programımızda sormuştunuz. Biz de bir şekilde açıklamaya çalışmıştık.
Evet hocam, hatırlıyorum.
Oğuzların bu vergiyi vermeyle ilgili meselede Sultan Sancar'la olan ilişkileri açısından baktığımız zaman bir kurnazlık ya da bir komplo söz konusu olduğuna dair kanaatlerimizin de olduğunu ifade etmiştik. Özellikle Oğuzlarla sultanın arasını bozmaya çalışan bir ara fitne yapısından da bahsetmiştik. Dolayısıyla sultanla Oğuz beylerinin yüz yüze görüşmeleri meseleyi halledebilirdi. Ya da aradaki bir takım oyunlar doğrudan doğruya ilişki kurmayı ve savaş öncesi barışla ilgili ya da çatışmaya dönük olan eğilimi barışa çevirmeye dönük girişimlerin az olması sonuçta Oğuzların büyük bir isyanla ve verilen savaşlar neticesinde de Sultan Sancar'ı mağlup ederek esir etmeleriyle devletin çöküşü de hız kazandı. Aslında merkezi bir devletin kurucusu olan Sultan Sancar açısından bu çok hızlı bir çöküştür. Yani devlet Selçuklu devleti açısından da kuruluş süreci devam etmiş, tamamlanmış bir devlet ve merkezi bir devlete dönüştüren bir kişi Sultan Sancar. Sultan Sancar'ın en önemli özelliği Ademi merkeziyetçi Selçuklu Devleti'ni merkezi bir yapıya kavuşturmayla ilgili politik değişikliği uygulamaya başlamasıdır. Kendisi idari bir reformcudur aynı zamanda. Yani toprak reformları yapmıştır. İşte Harzemşahlarla olan meselesi de bununla ilgili. Harzemşah bölgesine kendisi merkezden vali atıyor ve kendisi merkeze bağlıyor doğrudan doğruya. Atsızın mücadelesi de Oğuzlarla beraber aslında bir noktada Sancar'a karşı oluyor. Harzemşahların bağımsızlığı süreci de bu şekilde Oğuzların galip gelmesiyle ve diğer
hocam Neslihan'dan işaret geldi
baskısıyla
ara zamanına gelmişiz, nefeslenelim ardından devam edelim. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde programında doçent doktor Gülay Kırpık hocamızla Harizm Şahlar Devleti'ni konuşuyoruz ve yalnızca o devletin değil, o esnada gerçekleşen olayları öncesini ve sonrasını da hocamız bize açıklıyor, sağ olsunlar. Hocam, bir mesajımız daha var. Ankara'dan Sümani Karakaş adlı dinleyicimiz, değerli hocamıza ve yayın ekibine Türk tarihini anlatarak pek çok dinleyiciyi aydınlattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Milyonlarca dinleyiciden biri de benim ve programı şevkle, zevkle dinliyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ve Türk Tarih Kurumu'na tarih konusundaki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Güray Hoca aynı zamanda benim de çok kıymetli hocamdır. Selamlarımı iletiyorum demiş. Sağ olsun değerli dinleyicimiz hocam.
Evet, biz de selamlarımızı iletiyoruz Sümani'ye.
Dinlemeye devam etsinler programımızı.
Evet, selam olsun. Dinlemeye devam etsin arkadaşlarımız.
Dinleyicilerimize ulaşabildikçe hocam bizim de şevkimiz, çalışma azmimiz artıyor. Bir başka dinleyicimiz Avusturya'dan Süleyman Kılınç Arslan aramış. Ben artık yaşlandım, kitap okuyamıyorum. Bana Atatürk'ün bir resmini gönderebilir misiniz? Büyütüp duvarıma asacağım. Yarın 10 Kasım olduğu için de istiyorum ayrıca demiş ve çok teşekkür ediyorum demiş. Biz Atatürk'ün resmini, posterini göndeririz hocam dinleyicimize. Bir şekilde ulaştırırız, merak etmesin, duvarını assın.
Tabii bizim hediyemiz olsun. Şunu da buradan hemen belirtelim. Bizim tarih kurumunun bastırmış olduğu satış büromuzda ücretsiz dağıtılan, okullarımızda kullanılmak üzere basılmış olan Atatürk posterleri bulunmaktadır. Bunu da kendilerine bildirmiş olalım.
Sayın Süleyman Kılıç Arslan, siz adresinizi verdiğiniz anda posteriniz evinizde olur. Hocam devam edelim.
Evet, Alaaddin Töküş zamanının çok önemli iki olayını da hatırlatarak hemen konumuza devam edelim. Töküş zamanı şöyle önemli bir takım olaylarla da anılmaktadır. Birincisi Batıni meselesi veya diğer adıyla Haşhaşiler meselesi bu dönemde Harizmşahlar bölgesinde cereyan etmekteydi. Artık Selçuklu Devleti Sultan Sancar'dan sonra parçalanmış bir yapı olarak var olduğu için farklı isimlerle anılan bir devletler bütünü ya da devletler grubu yer alıyordu bu coğrafyada. Bu dağınık ortamda Haşhaşiler daha serbest hareket ederek terör faaliyetlerini serbestçe organize edebiliyorlardı. İşte bu durumda Harizmşah Sultanı Töküş'te merkezi bir devletin, bölgedeki güçlü bir devletin başında bulunduğu için elbette de zirve dönemini temsil ediyordu Harizmşahlar Devleti'nin, Haşhaşilerin hedefine konulduğunu görüyoruz. Ve nitekim Alaaddin Töküş'ün bir suikast sonucunda şehit edilmesi olayı Harizmşahlar Devleti açısından olduğu gibi Türk tarihi açısından da çok önemli bir olaydır.
Hocam, bunu bu Haşhaşilerin Selçuklu Devleti'ndeki Selçuklu sultanlarına, devlet büyüklerine yönelik suikastleri Harizmşahlar döneminde de devam ediyor.
Töküş'ün en çok mücadele ettiği taifelerden birisi terör mücadelelerinde Haşhaşilerdir. Horasan ve civarındaki Mavrem'in nehrindeki kalelerde ve şehirlerde çeşitli üsler halinde, çeşitli ev, şehir veya bentlerde, yani buna kale bendi dediğimiz yerlerde yuvalanmış veya zirvelenmiş bu tarz yapılara karşı özellikle mücadele ettiğini görüyoruz ve nitekim bu mücadelesi, batinilerle yoğunlaşan mücadelesi neticesinde hedefe konulmuş ve çeşitli suikast girişimleri sonucunda en sonunda tabii ki onun bir zehirlenme ile vefat ettiğini de söyleyenler var tarihçilerimiz arasında. Yolda vefat etmiştir 1200 yılında ve bugün naaşı Ürgenç şehrindeki medresenin haziresinde bulunmaktadır. Onu da rahmetle anıyoruz. Töküş, Harizmşahlar Devleti'nin en önemli hükümdarıdır. Şüphesiz Alaaddin Muhammed de çok önemli. Onun yerine geçmiş olan Kutbettin Muhammed adıyla anılan ve kendisinin yerine geçtiği hükümdardan sonra en önemli Harizmşah hükümdarlarından birisidir Alaaddin Muhammed de.
Hocam, bir sorum da olacak burada size. Bu teröristler, Haşhaşiler, Batıniler yalnızca Selçuklu Devleti'nin başına musallat olmuş gibi sanki bizler biliyoruz, tarihimizde öyle zannediyoruz. Fakat işte Harizmşahların başına da musallat olmuş.
Şöyle ifade edelim. Bu konuda Haşhaşilerin özellikle silahlı kuvvet anlamında özel birlikleri olurdu. Yani ordu kuvvetleri kurarlardı ve bazı küçük devletlerde, bazen büyük devletlerde açık söyleyelim darbe girişiminde de bulunduklarını görüyoruz. Yani o dönemde var bu. Töküş'ün öldürülmeye için hedefe konulmasının sebepleri arasında Şüphesiz ki onun bu askeri mücadeleleri vardır. Yani haşhaşilerle yapmış olduğu meydan savaşları var. Bu kadar kuvvet çıkarabiliyor Batiniler. Ve bölgede büyük savaşlar veriyor Tökiş. Sıradan bir olay değil. Demek ki Selçuklu Devleti'nin ortadan çekilmesiyle bölgedeki küçük devletler ve Selçuklu'nun devamı olan devletler haşhaşilerle mücadele konusunda daha zayıf kaldılar. Ve bunlar Moğolların gelişiyle beraber bu defa hem Harizmşahlar Devleti yıkıldı hem de haşhaşiler baştan sona bütün kalelerden kaçmak zorunda kaldılar. Çünkü Moğollar herhangi bir şekilde küçük bir devlete de, beyliğe de müsaade etmiyorlardı. Buna haşhaşiler de dahildi. Bütün Harizmşahlar ülkesi, Selçuklu ülkesi, Mavera-ül-Nehir, Türkistan ve İran coğrafyası tamamıyla Moğol istilası sırasında tahrip edilmiştir. Şehirler ve kaleler ele geçirilmiştir. Nitekim Alamut Kalesi de bu süreç içerisinde bu olayların devamı sırasında düşmüştür.
Hocam bu terörist örgütün, haşhaşilerin yani batınilerin Selçuklu Devleti'nin içerisine, devlet yönetimine, ardından işte az önce ifade ettiğiniz gibi Harizmşahların devlet yönetimine, iç işlerine müdahil olması, bu kadar girebilmesinin sebepler olarak neyi görebiliriz? Çok iyi saklanmalarını mı görebiliriz? Çok iyi eğitilmiş olmalarını mı görebiliriz? Buradaki yorumunuzu merak ediyorum Yüre Hocam.
Tabii şöyle değerlendiriyoruz. Biz tarihçiler olarak uygulama tarzlarına baktığımız zaman bir eğitim sistemiyle yetiştiriliyorlar. Devşirme çalışmasını eğitim kanadından alıyorlar. Yani okullarda yetiştiriyorlar ve bir eğitim sisteminin sonucunda çocukluktan itibaren devşirdikleri, yetiştirdikleri dâileri ve fedaileri çeşitli meslekler içerisinde barındırıyorlar. Yani meslek gruplarına yönlendiriyorlar oradan. Ve bu meslek grupları belli kanatlarda görev alıyorlar. Bir propagandacı grup var. Bir de silahlı fedailer grubu var.
Dâi dediğiniz grup propaganda.
Bir de refikler grubu var. Yani böyle sempatizan grubu var. Refik dediğimiz grup arkadaş, yoldaş anlamına da geliyor.
Evet,
çok ilginçtir. Yani bugünkü Türkçe karşılığı bunlar ama tarihteki olayların bazıları birçok yönüyle bugünkü bazı kavramlar ve yapılarla da benzerlikler gösteriveriyor. Bundan da şöyle bir baktığımız zaman şematik anlamda bahsedecek olursak ezoterik bir yapıdır. Dışa kapalıdır, kendi içerisinde apayrı bir planı vardır ve içerisine girmeyeni kesinlikle yani İslamiyet dairesi içerisinde bile saymayan bir yapı olarak değerlendirmek lazım. Kendileri İslamiyet dairesinde görünürler, öyle tanımlarlar kendi işlerinde. Ama dışarıdakini de sürekli olarak nasıl diyelim, içlerine almadıkları sürece demek ki yargı olarak rafizi yani sapık kabul etmektedirler. Ezoterik yapı dışa kapalı, kapalı devre modeliyle çalışan yapı demektir. Haşhaşilerin yapısında, batini yapısında bu vardır. Mesela aynı kelimeyi kullanırsınız. Mesela siz Allah dersiniz ya da Tanrı dersiniz. Kastettiğiniz şey farklıdır. Başka birisi aynı kelimeyi kullandığında başka bir şeyi kasteder. Batini başka bir şey anlar ondan. Yani aynı anlamı yüklemez. Aynı kelimelerden, aynı cümlelerden aynı sonucu çıkarmayan bir yorum tarzına sahiptirler. Nitekim bu Hariciler diye bir İslam tarihi içerisinde çıkmış bir kol daha vardır bu Hazreti Ali zamanında. O yapıda da yine ayet-i kerimeler ve hadislerle ilgili çok yüzeyselci yani zahiri bir yorum söz konusudur. Bir tarafı batinilik ucunda, diğeri ise tamamen zahirilik tarafındadır. Olayın tamamen dış yüzüne bakar. Bir kanatta böyledir. O da başka bir sapıklık türü yani. Hiç ortada bir değerlendirmeye sahip olmadan bir propaganda esasıyla hareket edip bu şekilde insanları yargılayarak terörize bir takım faaliyetlere kanalize eden eğitim sistemiyle yetiştirmekte ve askeri kanat içerisinde de özellikle Memluklar grubunda, hizmetliler grubunda, sarayda ve çeşitli devlet dairelerinde görevliler yetiştirdiklerini, yerleştirdiklerini görüyoruz. Kadıların konağında. Çünkü okumuş, ilim bilen kişiler olarak görev aldıkları için bunlar devlet dairelerine çok kolaylıkla yerleştirilebiliyorlardı. O çağ itibariyle yetişmiş insan kaynağı idiler bunlar.
Hocam, yani çizdiğiniz tablo bugün devletimizin, milletimizin başına bela olmuş bu FETÖ terör örgütü denilen örgütü çağrıştırdı bana. Sanki ta ondan bir model alınmış gibi, benzer yöntemlerle çalışıyormuş gibi, işte 15 Temmuz'da başımıza bu işleri açan bu terör yani, örgütü benzerlikler gösteriyor hocam.
Dikkat edecek olursak orada da askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan bir yapılanma görüyoruz. Yani eğitim kanadı vardır ve oradan devşirerek, her kesimden insanı devşirerek, kandırarak bir şekilde kendi kancalarına, ağlarının içerisine, ezoterik yapı içerisine almışlardır. Alamadıklarını tamamen dışlayan bir kapalı devre modelle o insanları kullanmışlar ve götürmüşlerdir. Tabii ki bu bir terörize yapı, tam bir terör örgütü anlayışıyla idare edildiğini göstermektedir. İslam tarihinde Selçuklu Devleti, Abbasiler veya İlk İslam Fatihleri, yani Dört Halife dönemi, İslam peygamberinin yaşadığı döneme baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu değildir. Açıktır yani.
Evet hocam.
Mesela Hazreti Peygamber'in bütün halka açık hitapları vardır. Herkese hitap ettiği şeyler vardır. Bunu herkes kaydetmiştir, duymuştur. Hazreti Ali de mesela baktığımız zaman haricilerle savaşmıştır Hazreti Ali. Evet. Haricilere karşı birçok savaş vermiştir ve onlar tarafından şehit edilmiştir. Hariciler biz Müslümanız diyordu. Hazreti Ali de ilk Müslümanlardandı.
Evet,
yani. Şimdi burada bir çelişki yok mu? İslam tarihi süreci içerisinde böyle yapıların özellikle de İslamiyet'e sonradan girmiş ve samimiyetle inanmamış olan kitleler tarafından da veya bazı art niyetli gruplar tarafından da yapılandırıldığını söyleyebiliriz. Sebeliler diye bir grup vardır İslam tarihinde. Bunlar da böyle terör faaliyetleri içerisine girmişlerdi. Yer yer böyle yapılar ortaya çıkabilmiştir. Haşhaşiler bunların en uzun devam edenlerinden birisidir.
Ve en güçlü grup galiba.
Ve 200 yıla yakın devam etmişlerdir.
Az uz bir zamanda
tabii
değil.
Tabii çok uzun bir süredir.
Evet hocam, Harzemşahları tabii konuşmaya devam ediyoruz. 2,5-3 dakikamız var. Etrafındaki, çevresindeki diğer devletlerle olan ilişkileriyle devam edelim hocam. Kalan kısmını da önümüzdeki hafta sürdürürüz.
Alaaddin Muhammed zamanına baktığımız zaman bölgedeki yeni çıkan, özellikle de Türkistan bölgesini yeni istila etmeye başlayan Cengiz Han ordularına karşı mücadele açısından konuyu değerlendirebiliriz. 1208-1209 yıllarında Türkistan'da ve Maveraünnehir'de özellikle kalıcı bir takım tasarlar bırakmaya başlayan Cengiz istilası sırasında Harzemşahlarla Cengiz ordularının karşılaşmak zorunda kaldığını görüyoruz. Cengiz Han elçi göndermiştir Alaaddin Muhammed'e ve bu elçilik heyetiyle beraber tacirler grubunu esir almış ve elçiyi de katlettirmiştir. Bu durumda Cengiz Han'ın Alaaddin Muhammed'e çok kızdığını ve üzerine büyük bir orduyla geldiğini görüyoruz ve büyük savaş buradan başlamıştır. İşte bu savaşlar dizisi içerisinde Moğol Harzemşahlar mücadelesinin neticesi olarak bütün Harzemşah ülkesinin Moğol Hanlığı tarafından, Moğol hükümdarı Cengiz Han tarafından özellikle ele geçirildiğini, Harzemşahların Celaleddin Harzemşah zamanında, yani Alaaddin Muhammed'in vefatından sonra oğlu tarafından da kurtarılmak için çalışılsa da en sonunda yıkılmak durumunda kaldığını görüyoruz. Celaleddin Harzemşah her ne kadar çok büyük mücadeleler verdiyse de Cengiz Han Celaleddin Harzemşah'la olan mücadelesinde keşke böyle bir cesur veliaht olan şehzadem olabilseydi der. Yani Celaleddin Harzemşah'ın zayıf bir devlet yapısıyla büyük bir imparatorluğa karşı yaptığı savaşları hayranlıkla izler ve böyle bir oğlum olsaydı çok gurur duyardım diye Celaleddin Harzemşah'ı anmaktadır. Celaleddin Harzemşah'ın yanındaki arkadaşları ve adamları da neden böyle bir büyük bir orduya karşı, Moğollara karşı bu kadar cesurca savaşıyoruz diye sorduğunda Celaleddin Harzemşah, kaybedeceğimizi veya kazanacağımızı hesap etmiyorum. O kaybetmek ve kazanmak sadece Allah'ın vereceği bir şeydir. Ben görevimi yapıyorum demiştir.
Ben işimi yapıyorum diyor hocam. Görevimi
bu,
yapıyorum.
Tabii ki Celaleddin Harzemşah'ın yaptığı mücadelenin, Moğolların yaptığı zulme karşı, haksızlığa karşı bir tepki olduğunu gösteriyor. Yani ben ölsem de sonuna kadar gideceğim, zafer işi benim işim değil diyor.
Ben hakkın yanındayım.
Tabii, yenileceğimi bilsem de savaşacağım diyor.
Hocam süremizi doldurmuşuz. Evet. Haftaya Celaleddin Hazemşah'ın kişiliğinden başlayarak devam edelim.
Evet, hocam. Celaleddin Hazemşah'a ayrıca konuşmamız gerekiyor.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Türk Tarihinin İzinde programında yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk Tarihinin İzinde.